Üçüncü ayrım, Kurtuluş Projesi, Endeavour, sayfa 31. İkinci bölüm, pekala derin bir nefes al. Hemen uçuk kaçık yerlere gitmesin aklın. Evet, yer çekimi çok yüksek. Bunu açıklamaya yarayacak mantıklı cevaplar bulmaya çalış. Bir santrifüjün içinde olabilirim. Bu santrifüjün çok büyük olması gerekir. Ama dünyanın yer çekiminin bir G'lik katkısıyla bu odaları bir doğrultu boyunca ya da uzun sağlam bir çeşit kolun ucunda hareket ettirebilirsiniz. Bunu döndürür ve merkezcil kuvvetle dünyanın yer çekimini birleştirirseniz saniyede 15 metreyi elde edebilirsiniz. Peki içinde hastane yatakları ve bir laboratuvar bulunan bir santrifüji kim, hangi akla hizmet inşa eder? Bilmiyorum. Bu mümkün mü hatta? Yarıçap ne kadar büyüktür ve hangi hızda hareket etmesi gerekir? Sanırım bunu öğrenmenin yolunu biliyorum. Bana hatasız ölçüm yapabilen bir ivme ölçer lazım. Masadan bir şeyleri yere atıp zamanını ölçmek kaba bir tahmin için yeterli. Ama doğruluğu benim kronometreyi durdurabilmeme bağlı. Bana daha iyi bir şey lazım ve bunu sağlayabilecek tek bir şey var. Küçük bir iplik. Laboratuvarın çekmecelerini karıştırıyorum. Birkaç dakikanın ardından çekmecelerin neredeyse yarısını açmış ve iplik dışında hemen hemen her tür laboratuvar aletini bulmuş durumdayım. Tam vazgeçmeye niyetleniyorum ki misina makarasını buluyorum. Evet, yaklaşık bir metre kadar açıp misinayı dişimle koparıyorum. Misinanın bir ucunu ilmek yapıyorum, diğer ucuna da şerit metreyi bağlıyorum. Şerit metre bu deneydeki ölü ağırlık rolünü oynayacak. Şimdi misinayı asacak bir yer bulmam gerek. Kafamı yukarı kaldırınca kapağı görüyorum. Merdivene tırmanıp, bu artık çok daha kolay, ilmeği kapağın tutamağına geçiriyorum. Sonra da şerit metreyi aşağı salıyorum ki ip gerilsin. Şimdi bir sarkacım oldu. Sarkaçlar hakkında ilginç bir bilgi. Sarkaç ne kadar geniş bir şekilde sallanırsa sallansın, bir uçtan diğer uca sallanırken geçen zaman, yani devir değişmez. Sarkacın enerjisi yüksekse daha hızlı, daha geniş sallanır. Ama devir yine aynı olacaktır. Mekanik saatlerin yararlandığı şey de budur. Bu deviri değiştiren sadece ve sadece iki şey vardır. Sarkacın uzunluğu ve yer çekimi. Sarkacı bir yana çekiyorum, sonra da salıp sayacı başlatıyorum. Sarkacın bir uçtan diğer uca salınışını sayıyorum. Heyecanlı bir iş değil. Uykuya dalasım var ama kendimi saymaya zorluyorum. Sayaçta 10 dakikayı gördüğümde sarkaç da artık neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. O yüzden bunun yeterli olacağına kanaat getiriyorum. Toplam tam 10 dakikada 346 tam devir. Şimdi sıra ikinci aşamada. Kapağın tutamağıyla zemin arasındaki mesafeyi ölçüyorum. 2,5 metreden biraz uzun. Aşağıya yatak odasına dönüyorum. Merdiven yine bir sorun teşkil etmiyor benim için. Artık kendimi çok daha zinde hissediyorum. Yemek hakikaten canıma can kattı.
İsminiz nedir?
Diye soruyor bilgisayar. Çarşaftan bozma togama bakıyorum.
Ben büyük filozof Sarkasus.
Yanlış cevap. Sarkacın bir ucunu tavandaki robot ellerden birine bağlıyorum. Bir süreliğine kıpırdanmaz diye umuyorum. Robot elle tavan arasındaki mesafeyi göz kararı ölçüyorum. 1 metre vardır. Sarkacım şu anda öncekine göre 4,5 metre daha aşağıda. Deneyi tekrarlıyorum. Kronometrede 10 dakika tutup sarkacın devirlerini sayıyorum. Sonuç 346 devir. Yukarıdakiyle aynı. Tövbe! Şöyle ki bir santrifüjün içinde merkezden ne kadar uzaklaşırsanız merkezcil kuvvet de o kadar artar. Yani bir santrifüjün içinde olsaydım buradaki yer çekimi yukarıdakine kıyasla daha yüksek olurdu. Ve öyle değil. Yani en azından devirleri etkileyecek kadar değil. Peki ya gerçekten büyük bir santrifüjün içindeysem? Burayla laboratuvar arasındaki kuvvet farkının devir sayısını değiştirmeyecek kadar küçük kaldığı devasa bir santrifüjün içinde. Bir bakalım, sarkaç formülü ve bir santrifüjün kuvvet formülü. Bir dakika. Asıl kuvveti bilmiyorum. Sadece devir sayısını biliyorum. Demek ki bir X faktörü mevcut. Bu gerçekten de eğitici bir sorun. Kalemim var ama kağıdım yok. Olsun, duvar var. Duvara çiziktiren deli mahkum, işi bolca şeyden sonra aradığım cevaba ulaşıyorum. Diyelim ki dünyadayım ve bir santrifüjün içindeyim. Bu demektir ki santrifüj kalanını dünyanın sağladığı bir çekim yaratıyor. Hesabıma göre tüm adımları gözler önünde, bu santrifüjün yarı çapının 700 metre olması, ki bu neredeyse yarım mil eder ve saniyede 88 metre, yani neredeyse saatte 200 mil hızla dönmesi gerekir. Bilimle uğraşırken çoğunlukla metrik sistemi kullanıyorum. İlginç ama çoğu bilim insanı da böyle yapıyor zaten, değil mi? Amerika'da büyümüş bilim insanları bile. Her neyse, bu bugüne dek inşa edilmiş en büyük santrifüj olurdu. Kim niye böyle bir şeyi inşa etsindi ki? Ayrıca bu büyüklükte bir santrifüj hayvan gibi gürültülü olurdu. Saatte 200 mille havada hareket eden bir şey. Hiç olmadı, ara sıra türbülans hissedilir. Bir de üstüne rüzgarın gürültüsü duyulurdu. Böyle şeyleri duymuyor ya da hissetmiyorum. Bu iş giderek acayipleşiyor. Peki diyelim ki uzaydayım. Türbülans ya da rüzgar direnci olmazdı ama destek atacak bir yer çekimi olmadığından santrifüjün daha da büyük ve hızlı olması gerekirdi. Biraz daha hesap kitap, duvarları kaplayan biraz daha grafiti, yarı çapının 1280 metre olması gerekir. 1 mile yakın. Uzaktan yakından uzay için bu büyüklükte bir şey inşa edilmedi hiç. Yani bu demektir ki bir santrifüjün içinde değilim ve dünyada da değilim. Başka bir gezegen. Ama güneş sistemi içerisinde bu kadar yer çekimine sahip hiçbir gezegen, ay ya da asteroid bulunmuyor. Dünya koca sistemdeki en büyük katı obje. Tamam, gaz devleri daha büyük ama Jüpiter'in rüzgarları içerisinde uçan bir balonda değilsem böylesi bir kuvveti hissedebileceğim başka bir yer yok. Tüm bunları nereden biliyorum acaba? Bir şekilde biliyorum. Bunlar benim bir parçammış gibi geliyor. Sürekli kullandığım bilgiler gibi. Belki bir astronom ya da gezegen bilimciyimdir. Belki de çalıştığım yer NASA, Avrupa Uzay Ajansı ya da... Marisa ile her perşembe biftek ve bira gecesi için Guh sokağındaki Murphy's'de buluşurdum. Hep akşam altıda ve çalışanlar bizi tanıdığından hep aynı masada. Bundan neredeyse 20 sene önce üniversitede tanışmıştık. O zamanki oda arkadaşımla çıkıyordu. İlişkileri, üniversite ilişkilerinin çoğu gibi bir felaketti ve 3 ay içinde ayrılmışlardı. Ama onunla iyi arkadaş olmuştuk. Mekanın sahibi beni gördüğünde gülümseyip baş parmağıyla her zamanki basımızı işaret etti. Ucuz dekorun arasından Marisa'nın yanına gittim. Önünde birkaç boş viski bardağı, elinde de dolusu vardı. Görünüşe göre bensiz başlamıştı. "Önden başlamışsın," dedim otururken. Bakışlarını önüne indirip bardağıyla oynadı. "Hey, sorun nedir?" Viskisinden bir yudum aldı. "İş berbattı bugün." Garsona el ettim, başıyla onayladı, gelmesine bile gerek yoktu. Orta pişmiş bir antrikot, yanında patates püresi ve bir 50'lik Guinness istediğimi biliyordu. Her hafta verdiğim aynı sipariş. "Ne kadar berbat olabilir ki?" diye sordum. "Enerji Bakanlığı'na kapak atmışsın. Senede 20 gün falan iznim var. Tek yapman gereken işe gidip maaş almak, haksız mıyım?" Yine gülmedi hiç. "Ya yapma," dedim. "Mısır gevreğine kim tuvaletini yaptı?" İç geçirdi. "Petrova hattını biliyor musun?" "Evet, ilginç bir gizem. Tahminim solar radyasyon. Venüs'ün bir manyetik alanı yok ama pozitif yüklenmiş partiküller Venüs nötr yüklü olduğundan oraya çekiliyor." "Hayır," dedi, "başka bir şey. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bu başka bir şey. Ama neyse ne, biz bifteğimizi yiyelim." Hıhladım. "Haydi Marisa, çıkar ağzından baklayı. Bugün halin tavrın bir tuhaf." Bunu bir süre düşündü.
"Neden olmasın? 20 saate başkandan duyacaksın zaten."
"Başkandan mı?" dedim. "Birleşik Devletler Başkanı'ndan mı?"
Viskisinden bir yudum daha aldı. Amaterasu'yu duydun mu hiç? Bir Japon güneş sondası.
Elbette dedim. JAXA ondan çok iyi bilgiler topluyor. Aslında güzel sistem, güneş yörüngesinde, Merkür'le Venüs arasında. Sonda da tam 20 farklı cihaz.
Evet biliyorum, neyse dedi. Aldıkları verilere göre güneşin verimi azalıyor.
Omuz siktim, yani güneş çevriminde neredeyiz?
Başını iki yana salladı. 11 yıl çevrimiyle alakalı değil, bu başka bir şey. JAXA çevrimi de göz önünde bulundurmuş, yine de bir düşüş var. Güneşin olması gerekenden %0.01 oranında daha az parlak olduğunu söylüyorlar.
Peki ilginç, ama yemek öncesi 3 viski eder mi bilemedim.
Dudaklarını büzdü. Ben de başta öyle düşündüm ama bu oranın arttığını söylüyorlar ve artma hızının da arttığını. Sondalarının fazlasıyla hassas cihazları sayesinde çok, çok erken yakaladıkları üstel bir kayıp.
Arkama yaslandım, bilemiyorum Marisa. Üstel bir kaybı bu kadar erken yakalamak çok mümkün değil sanki. Ama tamam, diyelim ki JAXA bilim insanları haklı. Nereye gidiyor bu enerji?
Petrova hattına.
Ha?
JAXA Petrova hattını yakından inceledi ve güneşin sönükleştiği aynı oranda hattın parlaklaştığını söylüyorlar. Bir şekilde artık her nasılsa Petrova hattı güneşten enerji çalıyor.
Çantasından bir tomar kağıt çıkarıp masaya koydu. Bir sürü grafik ve çizelgeye benziyordu. Aradığını bulana kadar kağıtları karıştırdı, sonra da onu bana doğru uzattı. X ekseni zaman ve Y ekseni de parlaklık kaybı olarak etiketlenmişti. Çizgi üsteldi gerçekten. Bu doğru olamaz dedim.
Doğru dedi. Güneşin verimi önümüzdeki 9 senede %1 düşecek. 20 senede bu oran %5'e çıkacak. Bu kötü. Çok ama çok kötü.
Gözlerimi grafikten alamadım. Bu bir buz çağı demek. Hem de hemen ani bir buz çağı.
Evet, en azından. Ve mahsul kıtlığı, toplu açlık, başka kim bilir neler.
Başımı iki yana salladım. Güneşte böyle ani bir değişim nasıl gerçekleşebilir? Lanet olsun, bu bir yıldız. Yıldızların başına böyle şeyler bu kadar çabuk gelmez. Değişim milyonlarca yıl sürer. Bir düzine değil, bunu sen de biliyorsun.
Hayır, bilmiyorum. Eskiden öyle sanırdım, şimdi ise tek bildiğim güneşin ölmekte olduğu dedi. Bu neden oluyor ya da bu konuda ne yapabiliriz bilmiyorum. Ama güneşin öldüğünü biliyorum.
Nasıl? Kaşlarımı çattım. İçkisinin kalanını kafasına dikti.
Başkan yarın sabah basın toplantısı düzenleyecek. Sanırım aynı anda duyurmak için diğer dünya liderleriyle koordine ediyorlar.
Garson Guinness'ımı getirdi. Buyurun efendim, bifteklerimiz de birazdan hazır olacak.
Benim bir viskiye daha ihtiyacım var dedi Marisa.
İki olsun diye ekledim. Gözlerimi kırpıştırıyorum. Bir anı daha, doğru muydu yoksa kolpa bir kıyamet teorisine kanmış biriyle yaptığım bir konuşmaya ait rastgele bir anı mı bu? Hayır, bu doğru. Bunu düşünmek bile ödümü patlatıyor ve birden ortaya çıkan bir dehşet değil söz konusu. Bu masada hep yeri olan tanıdık, bilindik bir dehşet. Uzun süredir hissediyorum onu. Bu gerçek. Güneş ölüyor ve bu işin içinde ben de varım. Diğer herkesle birlikte ölecek olan bir dünya vatandaşı olarak da değil. Aktif olarak bu işin içindeyim. Bir tür yükümlülük hissediyorum. Hala kendi adımı hatırlamıyorum ama Petrova problemiyle alakalı rastgele şeyler hatırlıyorum. Ona Petrova problemi deniyor. Bunu da şimdi hatırladım. Bilinçaltımın öncelikleri var ve amansızca bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sanırım benim görevim Petrova problemini çözmek. Küçük bir laboratuvarda çarşaftan bozma bir toga içinde kim olduğumu dahi bilmeden zeki olmayan bir bilgisayar ve mumyalaşmış iki oda arkadaşım dışında kimseden yardım almadan... Görüşüm bulanıyor, gözlerimi siliyorum, gözyaşları. Ben isimlerini hatırlayamıyorum ama onlar benim dostumdu, yoldaşlarım. Onlara bakmamaya çabaladım ancak şimdi fark ediyorum. Onları görmemek için elimden geleni yapmıştım. Sırtımı sevdiğim insanların cesetlerine vererek delinin teki gibi duvarlara çiziktirmiştim. Ama artık dikkatim onlarda, dönerek onlara bakıyorum. Beni bir hıçkırık tutuyor. Hiçbir uyarı olmaksızın ağlamaya başlıyorum. Birden ufak tefek şeyleri hatırlamaya başlıyorum. Kadın komikti. Söz konusu espriler olduğunda silahını hızlı çekerdi. Adam profesyoneldi ve çelik gibi sinirleri vardı. Sanırım askerdi ve kesinlikle bizim liderimizdi. Yere çöküp yüzümü ellerime gömüyorum. Kendimi tutamıyorum artık, bir çocuk gibi ağlıyorum. Arkadaştan çok daha fazlasıydık biz. Takım da doğru kelime değil, ondan da kuvvetli. Biz, dilimin ucunda, nihayet kelime düşüyor aklıma. Geri gelmek için benim aramayı bırakmamı beklemişti. Mürettebat. Biz bir mürettebattık ve geriye bir tek ben kaldım. Bu bir uzay gemisi, bunu biliyorum artık. Nasıl oluyor da yer çekimine sahip bilmiyorum ama bu bir uzay gemisi. Her şey yerli yerine oturuyor. Hasta değildik biz, uzun uykudaydık. Ama bu yataklar o filmlerde gördüğümüz büyülü buz odaları gibi değiller. Burada herhangi özel bir teknoloji kullanılmıyor. Sanırım bizi yapay komaya sokmuşlardı. Besleme tüpleri, damar yolları, kesintisiz tıbbi bakım. Bir vücudun ihtiyaç duyacağı her şey. O kollarda muhtemelen çarşafları değiştiriyor, yatak yarası olmasın diye bizi döndürüyor ve yoğun bakım hemşirelerinin yaptığı diğer her şeyi yapıyordu. Ve formumuzu da korumuşlardı. Kas hareketini uyarsın diye vücudumuzun her yerine elektrotlar takılmıştı, bol bol egzersiz. Ama ne olursa olsun günün sonunda komalar tehlikelidir, fazlasıyla tehlikeli. Bir tek ben hayatta kalmıştım ve benim de beynim püreye dönmüştü. Kadının yanına yürüyorum. Ona bakmak kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor aslında. Belki de vedalaşıyorumdur. Ya da bir ağlama krizinin ardından gelen rahatlama hissidir bu. Mumyaya bağlı hiçbir tüp yok. Hiçbir izleme cihazı bulunmuyor hatta. Kayışa dönmüş bileğinde ufak bir delik var. Öldüğünde damar yolu oradaymış herhalde. O yüzden o delik hiç iyileşmemiş. Kadın öldüğünde bilgisayar her şeyi sökmüş olmalı. Saklı sabanı gelir zamanı. Kaynakları ölüler üzerinde harcamanın bir manası yok tabii ki. Hayatta kalanlara saklamalı. Diğer bir deyişle benim için. Derin bir nefes alıp veriyorum. Sakin olmam gerek, düzgün düşünmem gerek. Az önce bir dolu şey hatırladım. Mürettebatımı, nasıl birileri olduklarına dair bazı parçaları, bir uzay gemisinde olduğumu, bu konuda daha sonra çıldıracağım. Kısacası hafızam yerine geliyor ve rastgele değil de ben istediğim zaman oluyor bu. Buna odaklanmak istiyorum fakat keder fazlasıyla baskın. "Yiyin," diyor bilgisayar. Tavanın ortasında bir panel açılıyor ve panelden bir yiyecek tüpü düşüyor. Robot kollardan biri tüpü havada yakalayıp yatağımın üzerine bırakıyor. Tüpün üzerinde gün 1 öğün 2 yazıyor. Hiç yiyesim yok ama tüpü görür görmez midem guruldamaya başlıyor. Zihnen ne durumda olursam olayım vücudumun hala ihtiyaçları var. Tüpü açıp püreyi ağzıma sıkıyorum. Dürüst olmam gerek. İnanılmaz bir lezzet patlaması daha. Sanırım bu seferki tavuk, birazcık da sebze tadı geliyor. Elbette yiyeceğin hiçbir dokusu yok. Temelinde bebek maması yediğim ve bir önceki öğüne göre biraz daha yoğun kıvamlı. Bütün mesele sindirim sistemimi bir kez daha katı yiyeceklere hazırlamak. Su, diyorum çiğnerken. Tavan paneli bir kez daha açılıyor. Bu sefer metal bir silindir gözüküyor panelden. Bir kol silindiri getiriyor. Parlak kabın üzerinde içme suyu yazıyor. Üstteki kapağını açıyorum ve tam da tahmin ettiğim gibi içinde su var. Bir yudum alıyorum. Oda sıcaklığında ve bayat bir tadı var. Muhtemelen arındırılmış ve içindeki mineralleri de gitmiş ama su sudur. Öğünümün kalanını bitiriyorum. Henüz tuvalete gitme ihtiyacı duymadım. Ama eninde sonunda gitmem gerekecek. Yere işememeyi tercih ederim. Tuvalet diyorum. Olduğu yerde dönen bir duvar paneli metal bir klozeti ortaya çıkarıyor. Hemen duvarın bitişiğinde. Tıpkı bir hapishane hücresindeki gibi. Daha yakından bakıyorum. Üzerinde tuşlar falan var. Sanırım klozete bağlı bir vakum borusu var ve su yok. Bu yer çekimli alanda kullanıma uyarlanmış bir yer çekimsiz alan tuvaleti gibi geliyor. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Peki, tuvaleti gönder. Duvar tekrar dönüyor, tuvalet kayboluyor. Pekala, karnımı iyice doyurdum, kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Yiyecek insan üzerinde böyle etki yaratabiliyor. İşin olumlu yanlarına odaklanma vakti geldi, hayattayım. Dostlarımı öldüren şey beni öldürmedi. Bir uzay gemisindeyim. Detaylardan bir haberim ama bir gemideyim ve her şey yolunda gibi görünüyor. Ve zihin sağlığım geri dönüyor, eminim bundan. Yere bağdaş kuruyorum, bu sefer adımı ben atacağım. Gözlerimi kapatıp zihnimin dolaşmasına izin veriyorum. Bilerek, isteyerek bir şeyler hatırlamak istiyorum. Ne olursa, neyi hatırladığım umurumda değil. Ama bu sefer ben istedim diye hatırlamalıyım. Bakalım neyi hatırlayacağım. Beni mutlu eden şeyleri düşünüyorum. Bilimi seviyorum, bundan eminim. Şu yaptığım birkaç ufak deney beni heyecanlandırmıştı. Ve uzaydayım. O yüzden belki uzayı, bilimi düşünüp neyi hatırlayacağıma. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.